Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Önceki derslerimizde dedik ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın peygamberi olarak insanların arasına geldiğinde Kur'an getirdi ve Kur'an'ın anlaşılması için beraberinde onun sözlerini, yani kendi peygamberce söylediği sözleri getirdi. Böylece o emaneti yerine getirip Rabbine gittikten sonra onun ashabına ve de sonraki ümmetine Kur'an ve Kur'an'ı açıklayan hadisler bırakıp gitti. Ashab-ı kiram dinini, Peygamber aleyhisselamın getirdiği dinini Kur'an'dan ve ondan gördükleri bilgilerden yaşadılar. Sonraki çağlara da bu bilgileri aktardılar. Onlar diğer çağlara aktardılar. Bugün bize geldiğinde bu bilgiler, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bugün İslam dininin peygamberi olarak başımızda tac olarak bulunduğunda Kur'an'ından, getirdiği Kur'an'dan ve o Kur'an'a açıklamak için getirdiği hadisi şeriflerden istifade ederek Müslümanlığımızı yaşıyoruz. Bir hususu belirtmekte fayda var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz peygamber olarak geldiğinde, siz de siret bilgilerinden okuyorsunuz, Siret-i Nebi'den okuyorsunuz. Onu herkes çok sevdiği halde, dostu, düşmanı herkes tarafından değerli bulunduğu halde, kafirler, yani iman etmeyenler, hoş geldin, hoş geldin Muhammed demediler. Gerek onun kendi etrafında akrabaları olan, çoğu akrabası olan kafirler ve gerekse Arap Yarımadası'nın dışındaki o zaman yerleşmiş düzenleri olan kafirler, kaba kuvvet kullanarak, hile, dezise yaparak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i kaldırmayı, yok etmeyi planladılar, hesapladılar. Buna ait bilgileri küçük çocuklar bile bilir. İşte Uhud Savaşı bunun için yapıldı. Filan savaş bunun için yapıldı. Yani küfür cephesi, kafirler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hoş geldin demediler. Niye geldin dediler. Bizim düzenimiz yerindeydi dediler. Bu saldırılar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i kabul etmeme hareketi iki boyutludur. Birincisi, keyfinin bozulmasını istemeyen, din sahibi olmak istemeyen, tamamen dinsiz insanlar. Bu bir. Yani Ebu Cehil gibi insanlar. İkincisi de, kendilerine göre muharrep de olsa bir dini bulunan Yahudi ve Hristiyanlar gibi din sahibi olduklarını zannedenler, bunlar da yeni din gelirse, Kur'an gelirse, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem açıklama yaparsa, onların pabucunun damağa atılmasından korktular. Bunda da kendilerine göre haklıydılar. Bizim dinimiz var diye düşünüyorlardı. Bu dinlerini kaldıracak bir dini kabul etmek istemediler. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yandan Allah'ın göndereceği dini istemeyen kitleyle uğraştı. Bir yandan da kendilerine göre dinleri bulunan ama yeni bir din gelirse bu dinin onların dinini kaldıracağını anlayan Yahudi ve Hristiyanlarla uğraştı. İslam o günden beri, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Hıra Dağı'nda oku, ikra emri geldiği günden beri bu mücadele bu şekilde devam ediyor. Yani hangi mücadele? Dinsizler din istemiyorlar. Kendilerine göre muharrep bir dini olanlar da bu din bizim dinimizi kaldıracak diye istemiyorlar. İslam, İslam'ın kitabı Kur'an, İslam'ın peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir mücadele ile Kur'an-ı Kerim'i, İslam'ı insanlığa oturtmaya çalıştılar. Bu şu demektir. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadece cahillerle uğraşıp ya öğrenin şu Kur'an'ı deme mücadelesi yapmadı. Cahillerle uğraştığı gibi inatçılarla da uğraştı. İnatçılar, yani bir cahiller var, öğretsen onu, o da Allah'ın dinine girecek. Bunların işi kolay zaten. Bir de inatçılar var. Bu inatçılar kafirliklerinde inat edenler, bir de kaldırıldığı halde eski dinlerine güya sadık kalıp eski dinlerini korumak için mücadele edenler. Bu da gösteriyor ki kıyamete kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davasına sahip çıkacak olanlar. Yani Müslüman olup İslam'ı peygamberinin davası olarak görüp bütün insanlara yayma arzusu taşıyacak olanlar. Çünkü Müslüman da iki çeşittir. Müslüman olup hop cennete gidenler, böyle zannedenler. Müslüman olup Müslümanlığının faturasını ödemek, Müslümanlığı uğruna gayret etmek durumunda olanlar var. İki türlü Müslüman her zaman bulunur. Bedevacı Müslüman, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi, keyfine bakıp cennete girdi, hiçbir şey yok, böyle zannetti. Bir de İslam'ın nimet olmasından kaynaklanan bir faturası var. O faturasını ödemeye hazır olan, bu uğurda gençliğini, bu uğurda kadınlığını, erkekliğini, bu uğurda malını, her şeyini, dostunu, uykusunu ferahat edip, vazgeçip, yeter ki benim dinim üstün olsun, en üstün olsun, Allah'ın sözü en yüce olsun diye gayret edenler bulunacak muhakkak. Bunlar tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gibi iki tür düşmanla karşılaşacaktır. Biri cahillik düşmanlığıdır. Bilmiyor insanlar. Ne olduğunu bilmiyor. Allah'ın ne gönderdiğini bilmiyorlar. Bu insanlar öğrenir öğrenmez hemen İslam'a ısınacaklar şüphesiz. Allah'ın izniyle, İslam'ın nuruyla nurlanacaklar. Bunlar kolay düşmanlık. Neden? Zaten yatırıma müsait, öğrenir öğrenmez Allah'ın dinine giriyor ya da bu din bana göre değil deyip oturuyor, düşmanlık da etmiyor, dostluk da etmiyor. Bunlardan bir sakınca yok. İkinci grup, yani neden din olsun? Neden Allah işime karışsın? Neden benim uyduruk da olsa Hristiyanlığım, Yahudiliğim gitsin de yerine İslam gelsin diye kindar düşmanları olacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin böyle düşmanı oldu. Ashab-ı kiramın böyle düşmanı oldu. Sonraki dönemler böyle oldu. Kıyamete kadar da bu devam edecek. Hiç kimse şöyle bir evhama kapılmasın. Bir gün biz çok medreseler açacağız. Hoca efendiler bağıracaklar, çağıracaklar. İnternetten on binlerce sayfalar kuracağız. İnsanlar da sabah kalkıp akşam kalkıp Kur'an-ı Kerim'i öğrenecekler. Herkes, kafirler de yahu artık çaremiz yok, İslam geldi, biz de pes edelim diyecekler. Herkes internette gidecek, şifresini yazacak, ben de Müslüman oldum diyecek. Herkes Kabe'ye dönecek. Binalar Amerika'da da, Çin'de de, İstanbul'da da hep kıbleye dönük yapılacak. Her binanın çatısında bir cami bulunacak. Böyle bir şey hiç kimse hayal etmesin. Böyle dünya olmaz, olmayacak. Gecesi olmayan gündüz olmaz. Hep gündüz olsa insanların aleyhine olur bu. Gece de olacak, kış da olacak, bahar da olacak. Biz Müslüman olarak hayal peşinde değiliz. Gerçeğin peşindeyiz. Gerçekte nedir? Gecesi olan gündüzler, kışı olan yazlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki Allah'ın en çok sevdiği kuludur. Eşreful mahlukattır. Ondan daha değerli bir kul yoktur. Mi'raç görmüştür. Cebrail aleyhisselamla oturup kalkmıştır. O bile kışı olmayan yaz yaşamadı. Gecesi olmayan gündüzü olmadı onun. Tam aksine en çetin kışları o yaşadı. Kıyamete kadar da Müslümanlar hiçbir zaman güllük gülistanlık, kavgası gürültüsü olmayan bir dünyada yaşamayacaklar. Buna hiçbir şekilde hayal bile kurmasınlar. Ne olacak peki? İki türlü düşmanlık olacak. Ya da iki türlü mücadele alanı olacak. Birincisi cahillik. Bilmiyor insanlar. Öğretecekler. Bu din böyledir. Kur'an böyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir peygamberdi diyecekler. İkinci olarak da kindar, kavgacı. Kur'an'ı görmek istemeyen, Resulullah'ın adını duymak istemeyen bir düşman güruhuyla karşılaşacaklar. İnsanların çok büyük bölümü de bu ikinci kadro olacak. Bunların içinde hiç din istemeyen Ebu Cehil mantıklı insanlar bulunduğu gibi kendi dinlerini savunmak isteyen Hristiyanlık aman gitmesin veya Yahudilik aman gitmesin diyen kadroda bulunacak. İslam bu savaşı kaldıracağım demiyor. Bu savaşla beraber Müslüman Müslüman olacak. Allah kullarını imtihan edecek. Kazanan olacak, kazanamayan olacak. Sizin burada oturup hadisi şerif okumanız, İbn-i Mace'den ders takip etmeniz, işte bu mücadelenin gereğidir. Siz İbn-i Mace'yi, hadisi, Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem tanıyacaksınız. Böylece küfrün karşısında İslam erleri, mücahitleri olarak bulunacaksınız. Kadın olmak, erkek olmak bir şey değiştirmiyor. Hoca olmak, alim olmak veya sıradan bir Müslüman olmak bir şeyi değiştirmiyor, eksik yapmıyor. Mühim olan insanın kendisini nerede gördüğüdür. Sen kendini nerede görüyorsun? Yahu şu İslam'la cennete gireyim, yeter diyen var, böyle olacağını zanneden var. Madem Allah bana İslam şerefini nasip etti, ben de ölünceye kadar bu şerefin karşılığında bedel öderim. Nasıl bedel öderim? Yani uğrunda çalışırım. Ben ki bu nimete sahip oldum. Tıpkı ne gibi? Misal olsun diye söyleyecek olursak. Neden bir evlat, annesinin, babasının hiçbir zaman hakkını ödeyip onlardan üstün olması mümkün değil diyoruz? Çünkü sen onlar sayesinde dünyaya geldin. Senin yaratılmazsa sebebin annendir, babandır. Var oldukça, dünyada insan olarak var oldukça sen annenden, babandan daha değerli olamazsın. O olmasa sen olmayacaktın çünkü. Evet Allah sebep onu yarattı ayrı bir konu ama görünürde sebep annedir, babadır. Fıkıhta şöyle bir kural var. Bir anne çocuğunu öldürse, yatakta üstüne çıktı, boğdu onu, öldürdü mesela. Bir sebeple öldürdü. Anneye katil muamelesi yapmıyor İslam. Bunu hüküm olarak biliyoruz. Gerekçesi çok önemli. Diyor ki, yaratılma sebebi olduğu bir çocuk için bir insan öldürülemez diyor. Anne onun yaratılma sebebidir. Günün birinde yaratılmasına sebep olduğu çocuk yüzünden o da katil muamelesi görüp mahkemede idam cezasıyla cezalandırılamaz diyor. Çünkü bu çocuğun hayata gelme nedeni. Sonra dönüp çocuk onun ölüm nedeni olamaz. Böyle bir kural var fıkıhta. Şimdi buraya nereden geliyoruz? İslam benim cennet nedenim. Madem ki cennet nedenim benim, ben o sayede cennete gireceğim. Cennetime sebep olacak bir İslam'a hiçbir şekilde ben hizmet etmeden sahip olmayı düşünemem. Bu bir nankörlük olur. Ne yapabilirim? Takatim kadar, gücüm kadar. Ne verdiyse Allah bana, ilim verdiyse ilmimi kullanarak, para verdiyse paramı kullanarak, şöhret verdiyse şöhretimi kullanarak, fırsat verdiyse fırsatlarımı kullanarak, hiçbir şey vermediyse bu işleri yapanlara yardım ederek, en azından camiye giderek kalabalık gösterip İslam'a. Hiçbir şey olmasa bir bayan mesela, hiçbir şey yapamasa bayan, ilim yok, para yok, sağlık yok, takatı yok, çevre oluşturamıyor, hiçbir şey yapamıyor. Şunu yapamaz mı bir bayan? Herkesin İslam kıyafeti olduğunu belirleyebileceği, bu Müslüman kadın olduğunu anlayacağı bir kıyafetle. Mesela İstanbul'un en kalabalık caddelerinde şöyle üç tur atsa ve niyet etse ki kafirler tesettürlü Müslüman kadın neslinin ölmediğini anlasınlar. Ben İslam'ın reklamı için şu kalabalık caddede, Taksim'de, Aksaray'da bir dolaşıp evime gideyim. Şeriatın ölçülerine dikkat ederek. Bu bile herkesin tesettür diye rezil bir şekilde dolaştığı, kadınların haram helal tanımadığı bir zamanda. Reklam işte. Bir hoca efendinin çıkıp da kürsüden, yahu Allah'ın dini büyüktür, aman İslam çökmedi, merak etmeyin, hala buradayız demesiyle, bir kadının herkesin çıplak olduğu bir ortamda mükemmel bir tesettürle dolaşması cihat değil mi? Aynı şey. Yani herkesin yapabileceği bir şey var demektir. İslam'ı kendisine dert, dava ediniyorsa eğer. Evet, bu paragrafı, giriş paragrafı yaptıktan sonra tekrar sözümüzün başına dönüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz iki tür düşmanlıkla karşılaştı. Bir, cahillikle karşılaştı. Onu çok kolay aştı. Öğrenen geldi, Kur'an ehli oldu, İslam oldu. Bir de inat cephesiyle karşılaştı. Bu inat zındık, dinsizlik kökünden kaynaklandığı gibi eski dinlere bağlılıktan da kaynaklanabilir. Netice olarak bu düşmanlık cephesi önce Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, ilk Müslüman nesle kaba kuvvet kullandılar. İşte hicretler olduğu bildiğiniz şeyler. Hicret eden hicret etti, şehit olanlar oldu, Sümeyyeler, Yasirler radıyallahu anhum cemiyan şehit oldular. Uhud'da şehitler oldu. Ashab-ı kiram önemli bir bölümü şehadet şerbeti için bu dünyadan gittiler. Bu saldırılar oldu. Bir asır, iki asır, hatta üç asır sonra Abbasiler dediğimiz döneme kadar müşrikler ya da bu düşman cephesi ciddi bir şekilde kaba kuvvet kullanarak İslam'ın nurunu söndürmeyi, yayılma hızını durdurmayı planladılar. Çok ciddi kaba kuvvetler kullandılar. Bu sonuç vermedi. Neden sonuç vermedi? Onlar ordu kurdukça mağlup oldular. Saldırdıkça İslam onları püskürtmek bir kenara, onların saldırısının kat kat üstünde yayıldı İslam. 200. seneye gelindiğinde, İslam'ın 200. senesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatından işte 200 sene sonra İslam en büyük devlet haline geldi. Afrika'nın neredeyse yarısı, Avrupa'da bugünkü İspanya, Afrika'nın ucundan birleşerek, Çin, bugünkü Çin sınırı, İslam toprağıyla şereflendi. Bugünkü Özbekistan'a İslam geldi. Anadolu'da Antakya'nın içlerine doğru Maraş'a kadar İslam geldi. Arap Yarımadası tamamen İslam oldu. Hatta Akdeniz'de Malta Adası'na kadar İslam geldi. Bugün harita üzerinden bakıldığında dünya nüfusunun yaşadığı coğrafyanın neredeyse yarısı İslam toprağı oldu. Ama küfür saldırıyor. Saldırıyor. Mesela Abbas halifesi Mu'tasim döneminde Antakya taraflarında Müslüman bir kadın çarşıda dolaşırken kafirlerden birisi Müslüman kadının başörtüsünü açıyor. Kahkahayla da gülüyor. İşte arkadaşlarını güldürmek için maskaralık yapıyor. Kadın da vay be Mu'tasim, vay be Mu'tasim diyor. Halife olarak Bağdat'ta oturuyorsun, burada benim başımı açıyorlar diyor. Bir yolla bu haber Mu'tasim'e gidiyor. Mu'tasim, Harun Reşid'in arkasından gelen halifelerden bir tanesi. Kadının sözü çok meşhurdur. Va Mu'tasima, va Mu'tasima. Türkçesi, vay be Mu'tasim, vay be Mu'tasim. Mu'tasim halifenin adı yani. Hakaret ediyor. Sen Bağdat'ta otur, burada benim başımı açsınlar diyor. Bu yol, bu bilgi Bağdat'a intikal ettiğinde, yani halifenin kulağına geliyor istihbarat kanalıyla, bir yolda geliyor. Akşam bu bilgiyi duyuyor, sabah namazında ordusunu hazırlayıp yola çıkıyor. Bu kadının başının açılma olayı, ta Maraş'a kadar İslam toprağı olmasını sağlıyor bölgenin. Çünkü Mu'tasim büyük bir orduyla geliyor, küfür kaça kaça gidiyor, ta Maraş içlerine kadar geliyorlar. Yani böyle bir İslam'ın böyle dönemi vardı. Kazara bir kadının başına dokunuyorsun, o dokunma ile beraber elindeki bütün topraklar gidiyor. Neredeyse İslam bahane arıyor. Ya birisi saldırsa da oraları da alsak diye. Böyle bir şey yok da yani öz olarak ifade ettiğimizde. Fakat küfür erken uyandı. Çok erken uyandı. Baktı ki küfür, biz ölmeyi yaşamak kadar değerli gören bir insanla uğraşamıyoruz. Çünkü küfür, kafirler yaşamak istiyorlar. Müslüman da şehit olup Rabbine gitmek istiyor. Biri çok yaşamak için uğraşıyor, hayatı put haline getirmiş. Öbürü de ölmek istiyor Rabbine kavuşmak için. Ölmek onun için yaşamaktan değerli. Böyle biriyle nasıl uğraşacaksın? Ölümü göze almış. Sen ne kadar yaşamak istiyorsan o kadar ölmek istiyor. Nitekim Rüstem'in karşısına dikildiğinde Amir isimli zat, tabiinden birisi, diyor ki ona, işte çok konuşması var da, sen diyor, yaşamak istediğin kadar karşında ölmek isteyen birisiyle karşı karşıya kaldın. Uğraşamazsın bu orduyla diyor. Çünkü sen 1000 sene yaşamak istiyorsun, o 1000 kere ölüp Rabbine gitmek istiyor. Böyle bir orduyla, böyle bir nesille uğraşamayacağını küfür erken anladı. Bu sefer bu erken anlayışta baktılar ki İslam'la, Müslüman'la mücadele etmek mümkün değil. Suyu başından kurutmayı denediler. Ta bundan 1000 sene öncesinde. Başından nasıl kurutacaklar? Müslümanı ölümden zevk alır hale getiren şey nedir? Kur'an'dır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın Kur'an'ı açıklayan hadisleridir. Ta o zamanlardan itibaren Müslümanı Kur'an'dan ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden soğutmayı denediler. Bu deneme başarılı oldu mu, olmadı mı, onu konuşmamız lazım. Ne yaptılar? Önce bu Kur'an yanlıştır dediler. Baktılar ki Kur'an büyük bir dağ gibi. Buna kazara dokundun mu sen parçalanıyorsun. Müslümanlar Kur'an'a söz getirtmiyorlar. Bunun üzerine hadis-i şeriflerle uğraşmayı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti olan hadis-i şeriflerle uğraşmayı Kur'an'a göre daha kolay bir cephe gördüler. Büyük bir hadislerle uğraşma, hadis-i şerifleri yok sayma savaşına girdiler. Bu savaşta aptalca işte yaptılar, akıllıca işte yaptılar. Aptalca yaptıkları iş, hadis uydurdular. Hususi, yani 1200 sene önceki maceradan söz ediyorum. Kılık kıyafeti bir alim rolünde insanlar, camilere gidip yüzlerce hadis uydurdular. İşte Ebu Hureyre'den duydum, Resulullah dedi ki diye başlayan sahte, uydurma sözleri Peygamber Aleyhisselam'ın sözü gibi yapıp Müslümanların içine soktular. Böylece ne yapmak istediler? Bir bardak mis gibi sütün içine su kattılar. Su da değil, çamurlu su kattılar. Kirli su kattılar. İçince o sütü insanlar saf süt içmiş olmadılar. Böyle düşündüler. Bu mücadele, onların bu saldırısı bir 100 yıl sürdü yaklaşık. Ama Allah peygamberinin sünnetini korumayı murad ettiği için böyle bir şeyi Allah ümmeti Muhammed'e herhangi bir şekilde isabet etmesin diye takdir buyurduğu için pek çok saldırı cephesine rağmen, yani bir kişi beş kişi değil bunu yapan, yüzlerce sahtekar, çok iyi Arapça biliyor, kılık kıyafeti yerinde, dışarıdan besleniyorlar, casus olarak İslam toprağında bulunuyorlar. Bunların bu uydurma hareketi Allah'ın arslan gibi kulları olan hadis alimleri sayesinde bertaraf edildi. 5. asra kadar ümmeti Muhammed'in alimleri, yani muhaddisleri bu saldırıyı içeri, hadislerin içine uydurma hadis sokma saldırısını bertaraf ettiler. Nasıl bertaraf ettiler? 10 binlerce hadisi tek tek kimin söylediğini, nerede söylediğini tespit edip, bu tabi asırlar süren hummalı bir çalışma sonunda ortaya çıktı. Bunu tespit edip sahtesini orijinalinden ayırdılar. Bunlarla ilgili kitaplar yazdılar. Dolayısıyla İslam uydurma bir sözü, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi gibi algılayıp İslam'ı içinden karıştırma tehlikesinden kurtuldu elhamdülillah. Ama küfür mücadelesinden vazgeçmedi. Ne tür mücadeleye bu sefer devam ettiler? Hadislerin, yani önce bunlar da hadis diye binlerce palavra uydurdular. Ümmeti Muhammed bunu çökertti. Bu sefer başka usluplarla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisiyle mücadeleye devam ettiler. O zamandan beri. Bu mücadelenin aslı, Kur'an-ı Kerim Müslümana yeter. Kur'an'ın yanında bir de hadislere ihtiyaç yok. Hadis gelirse Kur'an'ın kıymeti olmaz. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de katiplerine hadisleri yazdırtmadı. Neden şimdi hadis diye bir şey bulunsun? Neden Bukhari, Müslim, İbn-i Mace diye bir kitap Kur'an'ın bulunduğu kütüphanede bulunsun diye büyük bir saldırı sızdırarak içeri sızdırarak yaydıkları bir fitne oluşturdular. Bu mücadele, yani Kur'an-ı Kerimli ama sünnetsiz, hadissiz Müslüman yetiştirme mücadelesi, savaşı henüz bitmedi. Hala bununla ilgili büyük bir çalışma devam ediyor. Bu çalışma, şöyle biz kuş bakışı izlediğimizde nasıl ortaya çıktı? Önce Avrupa'da enstitüler kuruldu. Ta yani 1700'lü yıllarda, yeni bir olay değil bu. Hollanda gibi Avrupa'nın içlerinde Hristiyanlıktan başka bir şey bilmeyen, aslında böyle İngiltere gibi çok büyük dünyaya açılımı da olmayan yerlerde dahi 5 yaşında çocukları alıp çok güzel Arapça öğreterek, Kur'an-ı Kerim'i, hadis-i şerifleri öğreterek, zehirli kafalara sahip hale getirip, İslam'ı, İslam'ın kaynaklarını bilen bir alim kadrosu yetiştirdiler. Yani diyebiliriz ki, Osmanlı topraklarında alim diye yetiştirilen insanlardan daha çok İslam'ı bilen, hadis kitaplarını bilen büyük bir kalabalık grup yetiştirdiler. Çok ciddi, sinsi bir yatırım yaptılar. İslam topraklarında teknolojik gelişmeler zayıf kaldığı, işte İslam ülkeleri denen ülkelerin geri kaldığı bir dönemde Avrupa'ya oradaki teknolojiyi, yeni gelişmeleri öğrenmek için talebeler gönderilmeye başlandı. O zaman bu yetiştirilmiş, yani Müslüman olmadığı halde Müslümanların kaynakları, Kur'an'ı, hadisleri üzerinde bilgi sahibi olan alim, onların alimi nesil devreye girdi. Avrupa'ya giden bu teknoloji, işte sanat öğrenip kendi ülkesine dönmek için Avrupa'ya gidenler baktılar ki kendi ülkelerindeki Ezher'deki, İstanbul'daki hocalardan daha iyi Arapça konuşan adamlar var burada. Onların bildiğinden fazla kitap bilgileri var. Şok geçirdiler. Önce ne oluyor, ne ediyor, kim bunlar filan derken, nihayetinde zenginlik var adamlarda. Askeri ve siyasi güç var. Senin kitabını da senden iyi tanıyor. Merak edildi. Bu merak üzerine onların yazdıkları kitaplar okunmaya başlandı. Bir asır gibi bir zaman geçtikten sonra da oryantalist, gavurcası, Arapçası da müsteşrik denen, Türkçesi de Doğu ilimlerini araştıran adam demek. Müsteşrik, oryantalist, Doğu ilimlerini araştıran demek. Onlara hayran bir kadro çıktı. İmanı zayıf, kendi selef alimlerinin ilmine itimadı az olan, kalbi batıla meyletmeye müsait bir kadro yetişti. Bunlar ilk etapta önce adamlarda ne bilgi varsa biz de alalım canım, adamlar bizden önce kütüphanelerimizi keşfetmişler diye hayranlık izlediler. Çünkü Avrupalılar hırsızlık yaparak, çalarak, askeri harekatlar yaptıkları zamanlarda askeri güç kullanarak Müslümanlara ait kütüphanelerdeki eserlerin asıl yazma nusalarının büyük bölümünü İngiltere'ye, Almanya'ya, Hollanda'ya kaçırdılar. Şu anda neredeyse İstanbul'da Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunan kadar belki de daha fazla İngiltere'de yazma eser var. Bakıyorsunuz, mesela bu Sünen İbn-i Mace'nin ilk yazma nüshaları İngiltere'dedir. Çalıp götürdüler. Allah'tan onlarca nüsha vardı da onlar çalınca kökten çalmadılar. Becerip de tamamını çalsalardı İbn-i Mace'nin. Yazma nüsha ne demek? Müellifi yazmış, talebeleri yazmış, orijinal, aslı demek. Götürdüler. Ve bununla hiç de utanmıyorlar. Bu hadis kitabının, fıkıh kitabının aslı ne işi var senin kütüphanende? Sen buna iman etmiyorsun. Sen bunu ders olarak okumadın. Demek ki çaldın bunu. Çalma olduğu bilindiği halde hiçbir şekilde haya da etmiyorlar. Kafirin hayası olmaz zaten. Kafir utanacak olsa kafirliğinden utanır. Şimdi bu yaptıkları şey, yani İslam'ı içinden, Kur'an'ından, hadisinden, fıkıh kitaplarından öğrenip konuşma, neticede bir noktaya geldi. O şimdi 2000'li yıllara gelindiğinde Türkiye'deki bir fakültede, Mısır'daki bir fakültede, Ürdün'deki bir fakültede fıkıh okutan, hadis okutan birisi eğer doktora dedikleri ilmi çalışmasını New York'ta, Londra'da yaptıysa o talebenin gözünde daha alim. Yazmayı biliyor, çok iyi biliyor. Kaynakları iyi biliyor diye biliniyor. Ezher'de yetiştiyse, İstanbul'da bir medresede bir hoca efendinin dizinin dibinde 20 sene okuyarak yetiştiyse ona ikinci sınıf hoca olarak bakılıyor. Adamlar 300-500 senedir bu sonuca ulaşmak için uğraşmışlar. Bütün kitapları yutmuş bir alim de olsa, batı görmemiş birisi ise ona yani yazı bilmez, çizi bilmez, işte yürüyen bir kütüphane ama yani ilminden istifade edilmez diye bakılıyor. Ama gidip Londra'da bir papazdan, ne olduğu belli olmayan, hayatında gusül abdesti almamış birisinden 3 sene 5 sene doktora hazırladığımı ona ilim adamı deniyor. Ne olmuş oldu? Bizim dinimizi bu dinden olmayanlardan öğrenme kompleksine düşürdüler bizi. Ve neticede bizim kaynaklarımızı kirletmeye çalıştılar. Ama sonuç olarak biz diyoruz ki bu süreçte tıpkı uydurma sözleri peygambere mal etme sürecini ümmeti Muhammed'in kaldırıp imha ettiği gibi bu süreçte bir gün bitecek. Allah'ın izniyle çok değil, sadece 20-30 sene sonra, yani yakın bir zamanda yeni nesil değiştirdiğinde sen 6 ay Londra'da araştırma yaptın, Washington'da araştırma yaptın. Ne akla gelip ümmeti Muhammed'e hadis okutuyorsun sen? Diyen bir nesil gelecek. O nesil de Allah'ın izniyle sizsiniz. Kardeşim sen doktora yapmışsın İlahiyat Fakültesi'nde, güzel. Senin doktora yaptığın hocan yaz tatillerinde Hollanda'ya gidiyordu. Hanımıyla gezmeye mi gidiyordu? Makale yazmaya gidiyordu. Hollanda'da hangi papazdan ne öğrendin? Mekke'de hadis okuluna mı gidiyordu? Senin hocan Hollanda görmüş adam. Sen ne akla Müslümanlara ders veriyorsun şimdi? Denecek Allah'ın izniyle. Sen iyi adam olabilirsin. Senin doktoranı hazırladığın hocanın hocası Avrupa'da okumuş. Sen şüpheli adamsın. Yahut da sen İstanbul'da, Sivas'ta veya Erzurum'da filan fakültede sünneti hafif gören, basite alan hocalardan ders okumuşsun. Sus! Müslümanların kürsüsüne çıkma. Denecek Allah'ın izniyle. Şimdiye kadar peki neden denmedi? Çünkü Müslümanlar toprakları işgal edildi, namus derdine düştüler, namusları tehdit altındaydı. Bu hadistir, bu sünnettir, bu fıkıhtır demeye fırsat bulamadı Müslümanlar. Yeni yeni Müslümanlar da kütüphane sahibi oldular. İbn-i Mace isimli bir kitabın Resulullah'ı anlatan bir kitap olduğunu yeni yeni duyuyor. En basit örneğinden, sizler şu anda 20 yaşlarında gencecik insanlarsınız. 60 yaşındaki babalarınıza sorun. İbn-i Mace diye bir şey duydun mu? Sana Resulullah'ı anlatan 6 kaynaktan biri, tamam okumamış olabilirsin. İbn-i Mace diye bir şey duydun mu? Hatta ve hatta, inşallah yanılıyorumdur. İnşallah yanılıyorumdur. Anadolu'nun herhangi bir vilayetini ortadan bir yere kura ile çekin. O vilayete gidin. Böyle elinizde çantalar alına anket yapan adamlar var ya, şehirlerde dolaşıyorlar, anket yapıyorum. Öyle bir çantayla gidin. 10 tane camiyi kura ile seçin. O şehirde. Kapısını vurun. İmam Efendi'ye selamun aleyküm hocam. İbn-i Mace isimli kitap var mı kütüphanenizde? Gördün mü? İbn-i Mace gördün mü hiç? Diye sorun. İnşallah yanılıyorumdur. İnşallah. Duymuştum böyle bir kitabı diyecektir size. Hatta hadi İbn-i Mace 6. kitap. 1. kitabı duydun mu? Gördün mü? Deyin. İmamlarının bile Resulullah'ı anlatan kaynaklardan sallallahu aleyhi ve sellem haberdar olmadığı bir toplumu kandırmak kadar kolay bir şey yok ki. Ama yeni nesil, işte siz İbn-i Mace okuyorsunuz. İnşallah önemli bir bölümünü ezberleyeceksiniz. Sizinle nasıl uğraşacak küfür? Dalgınlık dönemini geçiriyor ümmeti Muhammed. Dalgınlık dönemiydi. O dönem geçiyor. Elhamdülillah. Yeni döneminde bu ümmet daha canlı, daha aktif olacak Allah'ın izniyle. Bu ümmet bir daha peygamberine söz getirtmez. Peki asırlardır bu hainler çalışıyorlar. Bu mücadelenin sonunda hiç çatlak vermeyeceğiz mi? Olacak tabii. Olacak. Ashab-ı kiramın içinde bile münafıklar oldu. Elbette olacak. Tabi'in neslinden sonra zındıklar çıktı. Elbette olacak. Ama artık bir daha Müslümanların ortasında, Müslümanların gözüne baka baka hadismiş diyemeyecek kimse. Hiç kimse Kur'an bize yeter, boş ver Resulullah'ın sözlerini, gözümüze baka baka diyemez. Ona bu ümmetin içinden çıkmış bir çıvan mısın, dışarıdan gelmiş bir casus musun diye soracak. Yeni nesil soracak Allah'ın izniyle. İnşallah. Evet, neticede ortaya bütün bu mücadelelerden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinden şüphe eden onlara sanki olmasa da olur gibi, hatta başımızın belası, olmasaydı Müslümanlık daha iyi olurdu haşa diye hadisleri hafif gören bir çatlak çıktı. Bunlar işte belli şeyler ürettiler. Şeytan zaten bir proje üreteceği zaman onun altyapısını iyi hazırlar. Çok makul gibi duran sorular ürettiler. Dediler ki niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onlar sallallahu aleyhi ve sellem demiyordu, biz diyelim sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an'ı yazdırdı da hadisleri yazdırmadı. Demek ki gerekli değildi. Gerekli olsa yazdırırdı. Çok makul gibi bir şey ortaya attılar. İşte niye o zaman Ömer bin Hattab Kur'an okuyun deyip Kur'an'a yönlendirdi, hadis okutturmadı kimseye gibi sorular sordular. Bu soruların cevaplarını biz biliyoruz elhamdülillah. Ama ders olarak hadis-i şerif okumadan önce bu soruları, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinin, sünnetin olup olmaması, gerekli olup olmaması ile ilgili endişeleri biz özellikle, hani imanımızda bir dert yok elhamdülillah ama kalbimiz mutmain olsun, yarın karşımıza birisi böyle çıktığı zaman ona ne diyeceğimizi bileceğimiz cevabımız da hazır olsun. Bir kere Allah Kur'an'ında peygamberine itaat edilmesini emrediyor. 1, 2, 3, 4 değil. Kur'an'da onlarca ayet peygambere itaat edilmedikçe, o da söz sahibi kabul edilmedikçe imandan söz etmeyin diyor. وَمَنْ يُطِعَ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهِ Peygambere itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Ayet. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي Allah'ı sevdiğinizi söylüyorsanız bana uyacaksınız. De onlara. Diyor Kur'an. Madem Kur'an kitabımız diyorsun. Aha işte Kur'an. Emrediyor. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ ف۪ي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ Rabbine yemin olsun ey peygamber. Aralarındaki tartışmalarda seni söz sahibi yapmadıkça onlar iman etmiş olmazlar. Peygamber ne derse ona teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar diyor Kur'an-ı Kerim. Bu şekilde Kur'an'da pek çok ayet var. Bu ayetlerin tamamı Kur'an'ı söz kitabı kabul ettiği gibi, sözümüzün özü kabul ettiği gibi her Müslümanın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözlerini de Allah'a ulaştıran söz olarak kabul etmek mecburiyetinde olduğumuzu gösteriyor. Demek ki birinci madde Kur'an-ı Kerim bir defa Resulullah'a sahip çıkacaksınız diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elindeki Kur'an'ı alıp gerisi lazım değil dedirtmiyor Kur'an-ı Kerim. يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ diyor Kur'an. Onlara kitabı öğret, hikmet de öğret. Kitap ve hikmet diyor. Demek ki kitap ve bir şey daha var yanında. Peygamber aleyhisselamın hikmet dediği şiir olacak değil herhalde. Hadis-i şeriflerini, sünnetini hikmet olarak adlandırıyor Kur'an-ı Kerim. Kur'an ve hikmet. Kur'an bir defa Peygamber aleyhisselamın sünnetini Kur'an gibi görmemizi emrediyor. İki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın peygamberi olarak geldi. Ne yaptı? Peygamber Efendimiz Kur'an okudu ashabına. Allah'ın sözleri bunlar dedi. İki, Peygamber aleyhisselam Kur'an okudu, sözlü açıklamalar yaptı. Allah böyle emrediyor buyurdu. Sonra oturdu, kalktı, yedi, içti, yürüdü. Bunların hepsi örnek oldu. Yani sözü oldu, eylemi oldu. Peygamber aleyhisselamın sözünü aldığın gibi eylemlerini de alman lazım. Çünkü sözü ne, eylemi ne? Buraya dikkat ediyoruz. Peygamber aleyhisselam namaz kılın diyor Allah diye ayet okudu. Akimussalâ. Kur'an'dan ayet okudu. Bu ayeti Müslümanlara okudu. Peygamberliğinin birinci boyutuydu bu. Sonra Allahu Ekber deyip ellerini kaldırıp namaz kıldı. Allahu Ekber deyip rüküye eğildi. O rükû ve namazı, secdesi gösterdiği eylemi oldu. Binaenaleyh Peygamber aleyhisselamın peygamberliğinin sözel bölümü var, eylem bölümü var. Sözel bölümünü aldın. Eylem bölümüne gelince bırak bunu dedin. Ortaya ne çıkacak? Ey müminler, akimussalâ, namaz kılın diyecek Allah. Nasıl kılacağız? Nasıl kılarsa kılsın herkes. Böyle mi diyeceksin? Hayır. Namaz kılın, peki ya Rabbi. Namaz kılıyoruz. Nasıl kılacağız? Peygamber'e bakın. Namazı peygamberden öğreneceğiz. Allah emredecek, Kur'an'ında, peygamber de eyleminde gösterecek. Namaz böyle kılınır diye. Bu sinsi düşmanlar ne yaptılar? Peygamberi sünnetiyle, hadisiyle geri çektiler. Kur'an yeter dediler. Tamam, Kur'an namaz kılın dedi. Nasıl kılacağım? Kime bakıp kılacağım? Nereden namaz kılacağız? Ya sen namaz kıldırtmak istemiyorum sana, onun için bakma peygambere diyorum diyeceksin. O zaman sen Kur'an'ın da düşmanı olduğunu ortaya çıkacak. Ya da ne dediğini bilmeyen bir cahilsin. Aklını başına topla o zaman. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de video görüntüleri yok ki rükû böyle yapılıyor ey mümin sen de bak buna diye. Görüntülü kitap değil ki Kur'an-ı Kerim. Namaz kılın diyor Allah. Peki bu namazı nasıl kılacağım? Peygamber'e bakacaksın. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ Peygamberin verdiğini alın. Diyor Kur'an-ı Kerim. Peygamberin verdiğini alırsan Kur'an-ı Kerim'e uymuş olursun. Buradan anlıyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifleriyle sünnetle yapılan savaş aslında Kur'an'ı çökertme savaşıdır. Müslüman sünneti hafif görecek olsa aslında hafif gördüğü sünnet değildir. Hafif gördüğü şey Kur'an'dır. Çünkü Kur'an'ı şifreleri çözülemez bir kitap haline getirmektedir. Bu sebeple diyoruz ki Allah'ın kitabı Kur'an'ın ve Kur'an'ın içindeki hükümlerin anlaşılması için, uygulanabilmesi için onları bize gösteren Resulullah'a ihtiyacımız var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten Resulullah'ın vazifesi de bu değil mi? لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ İnsanlara indirilen şeyi açıklaman için seni gönderdik diyor. Buradan yola çıkarak sünnetin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinin, hadislerinin Kur'an kadar kıymetli olduğunu söyleyebiliriz. Hatta ta Ez-Zâi zamanında yani tabiinden bir alimdir. Diyor ki, Kur'an'ın Resulullah'ın hadislerine ihtiyacı, hadislerin Kur'an'a ihtiyacından fazladır diyor. Yani hadis olmasa Kur'an kullanılamaz, Kur'an olmasa hadis kullanılır. Hadis pratik çünkü. Hiç Kur'an olmamış olsa bile, Peygamber'e güveniyorsan onun kıldığı gibi namaz kılarsın, görevin yerine gelir. Yani peygamber yeter tek başına. Ama Kur'an tek başına yetmiyor. Neyin ne olduğunu Kur'an-ı Kerim'den anlayamıyorsun. Onun için Müslüman birkaç gün Kur'ansız kalsa, sadece sünnet bilse cennete girecek kadar her şeyi öğrenmiş olur. Ama sadece Kur'an elinde olsa, onu öğrenene kadar ömrün biter, pratik senin hemen alıp kılacağın namaz, tutacağın oruç, vereceğin zekatın şekli yok. Kur'an zina etmeyin diyor. Nikahlanın diyor. Ya zina, nikah bunun ayrıntısını ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde buluyorsun. Bunu unutmuyoruz. Diyoruz ki Kur'an Allah'ın kitabı müminin rehberidir. Ama Kur'an-ı Kerim nihayet 600 sayfalık bir kitap. Hayat 6000 sayfayla bile anlaşılamayacak kadar kargaşalarla dolu. Kur'an hepsini izah etse develerle taşınacak bir kitap olacaktı bu sefer. 10 yaşında çocuklara Kur'an nasıl ezberlenecek? Allah murad etti ki Kur'an'ı öz bir kitap olarak gönderdi. Peygamberini de örnek olarak gönderdi Kur'an'a. Otururken peygambere bakıyorsun böyle oturulur. Kılarken bakıyorsun böyle kılınır. Ya da peygamberi kaldıracak, bu Kur'an'ı sünnetsiz bırakmak isteyenlerin her biri peygamber gibi örnek olacak insanlara. 1 milyon mezhep çıkacak o zaman. Okuma yazma bilen, Kur'an'ı okuyabilen herkes o zaman peygamberin rolünde olacak. Bu da sadece perişanlıktır. Bunun için ilim talebesi olarak şunu bileceğiz. Birisi Resulullah'ın sünnetini hafif görüyorsa, hadis diyorsa, istihza ederek, o ya Müslümanlardan değildir ya da Müslümanlardan olmamak için uğraşıyordur. Çünkü Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem elini kolunu bağlamak, Kur'an'ı atmaktan başka bir şey değildir. Bunu alenen mi yaparlar? Yapmazlar tabii alenen. Alenen söylerse dinlemez onu kimse zaten. Takva numarasıyla yapar. Çok bilmişlik edebiyatıyla yapar. Kim ne niyette yaparsa yapsın, bu ümmetin Kur'an'ı ile uğraşanlar önce Kur'an'ın oturduğu sandalyeyi çökertirler. O da Resulullah'ın sünnetleridir. Demek ki bizim burada İbn-i Mace okumamız, yarın inşallah sırası geldiğinde Buhari'yi okumamız, tıpkı Uhud'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önünde canını siper edip okları göğsüne batırıp peygamberime bir şey olmasın diyen sahabenin yaptığını yapmaktır. Onların Uhud'da bedenlerini Resulullah'a siper yapmaları gerekiyordu. Şimdi bizim İbn-i Mace'yi bağrımıza basmamız gerekiyor. Kur'an'ımızı koruyabilmek için. Çektiğin zaman zırhını, Kur'an hedef tahtası olacak. Kaldırdığın zaman İbn-i Mace'yi, kaldırdığın zaman Buhari'yi, Kur'an-ı Kerim ortada, güneşin ortasında kalacak. Önüne gelen taşını ona atacak. Bu örneği unutmuyoruz. Kur'an namaz kılın dedi. Rükû yapın. Verkû ma'arrâki'in. Rükû yapanlarla beraber rükû yapın. Rükû ne demek? Nasıl yapacak? Peygamber'e bakacaksın. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ Peygamberin size verdiğini alın, buyurdu Allah. Alacaksın. Çektin mi peygamberi, hadisleri, sünneti, rükû yapın, o zaman atletler en iyi rükû yapıyor olacaklar. Çok güzel. Rükû eğilmek demek çünkü. Rükû eğilmek demek. Secde yere kapanmak demek. O zaman şınav çekerken, egzersiz yaparken sporcular müthiş secde yapıyorlar. Secde yere kapanmak demek. O zaman spor egzersizi yapan futbolcular harika rükû yapıyorlar. En iyi Müslüman onlar o zaman. Hayır, öyle olur mu? Allah'ın rükû dediği şey bu olmaz diyoruz. Ne peki? Resulullah'ın yaptığı şey. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Demek ki sinsi bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine müdahale edildi. Bu ta Ebu Cehil zamanından başlanmış bir düşmanlığın versiyonuydu. Yeni bir şekliydi. Ama Allah her asırda, İbn-i Mace'yi okurken göreceğiz inşallah, her asırda bu fitnelere karşı duracak yiğit kullar hazırlıyor Allah. İşte sizin de İbn-i Mace'yi okumanız. Böyle bir yaz tatili fırsatını bırakıp bir yerde piknik yapma yerine gelip bu kampta İbn-i Mace okumanız, Allah'ın bu zaman için Ebu Hureyre olarak, bu zaman için Halid bin Velid olarak sizi seçtiğini gösteren bir işaretidir inşallah. Burada ikinci bölüme geçelim. Bir başka bölüme geçelim. Dedik ki, diyorlar ki, işte Kur'an var, sünnete ihtiyaç yok. Bu birinci bölümdü, buna cevap verdik. Sonra diyorlar ki, Kur'an-ı Kerim'i katipler yazdı. Tamam, Kur'an doğru. Hadisleri kimse yazmadı peygamber zamanında. O zaman hadisler sonradan uyduruldu diyorlar güya. Buna diyoruz ki cevabı, evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sağlığında ashab-ı kiram genel olarak hadis yazmadılar. Hatta Müslim'de rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz "La tektubu anni gayral Kur'an" buyurdu. "La tektubu anni gayral Kur'an." Benim ağzımdan Kur'an'dan başka bir şey yazmayın. Demek ki alenen hadislerin yazılmasını yasakladı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu doğru. Ve ashab-ı kiram vahiy katipleri kanalıyla Kur'an'ı yazıyorlardı. Efendimiz böyle emrediyordu aleyhissalatü vesselam. Ama hadisleri yazmadılar. Hadisler yazılmadı. Birinci asır bitene kadar da ciddi bir şekilde hiç kimse hadis yazmadı. Hulefâ-i Raşidin dönemi, İslam'ın devlet olduğu, devletin oturduğu dönemde ashab-ı kiramın hadis yazmadıklarını görüyoruz. Kur'an-ı Kerim yazıldı. Hani biliyoruz Kur'an-ı Kerim Ebu Bekir radıyallahu anh döneminde kitap haline getirildi. Osman döneminde resmi nusalarla çoğaltıldı. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şerifleri ashab-ı kiramın sağlığında yazılmadı. İlk defa hadis-i şeriflerin yazılma süreci Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh dönemindedir. 5. Raşid halife olan Ömer bin Abdülaziz döneminde hadis-i şeriflerin yazılması ile ilgili Ömer bin Abdülaziz talimat verdi. Yani yazı yazdı valilere. O zamana kadar hadis-i şerifler kitap şeklinde yazılmadığı doğru. Ama neden yazılmadı? Neden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an'dan başka bir şeyi yazmayın dedi. Eğer Kur'an'la beraber hadis-i şerifler yazılsaydı bir kere asıl fitne o zaman çıkacaktı. Şimdi birisi Kur'an'ı kaldıracak diyecekti ki yahu bunun içinde Allah'ın sözü de var, peygamberin sözü de var, Ebu Bekir'in de sözü var diyecekti. İçinde insan sözü de tıpkı Tevrat ve İncil'de olduğu gibi. Tevrat ve İncil'de herkesin sözü karışık şimdi. İnsan sözü var diye Kur'an itham edilecekti. Bizzat Peygamber aleyhisselamın yasaklamasıyla başka bir şey yazılmadığı için Kur'an %100 koruma altına alındı. Yani hadis yazılmaması Kur'an'ın bugün elimizde hiç tereddüt bulunmayacak şekilde önümüzde durmasının garantisi oldu. İkinci neden de Kur'an-ı Kerim'in sözleri Allah'a ait. Hadislerse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözleridir. Evet Allah söyletiyor ama söyleme tarzı yani önce fiil, sonra nesne gelmesi, şu yazım tarzı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şahsına aittir. Dolayısıyla Kur'an yazı altına alınıp, koruma altına alındığında Allah'ın levh-i mahfuzda söylediği, yazdığı şeyin aynısı koruma altına alınmış oluyor. Hadislerin böyle bir ihtiyacı yok. Hadisin bilgisi önemli. Kur'an-ı Kerim'in vereceği bilgi kadar Kur'an'ın uslubunun dilinin de korunması önemliydi. Kur'an'ın uslubu da korunmalıydı ama hadis-i şeriflerde rükû böyle yapılır de nasıl dersen de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağ elle yemek yediğini haber verdin mi sen? Hadis gerçekleşmiş olur. Bunu sen yemeğini sağ elle yerdi şeklinde desen de olur. Sağ elle yemek yerdi desen de olur. Sol elle yemek yemezdi desen de olur. Kur'an böyle değil ama. Kur'an nasıl dediyse Allah o şekilde kalması lazım. Cümle yapısı. Harf kullanımına kadar Kur'an'ın muhafaza edilmesi gerekiyor. Bu yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadislerin yazılmamasını istedi. Zaten yazma imkanı o kadar da bol, hatta hiç denecek kadar kıt durumu vardı. O mevcut imkanlar da Kur'an-ı Kerim için kullanıldı. Bu nedenle hadisler yazılmadı. Bu gizli saklı bir şey değil. Yazdırtmadı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından tam 90 sene sonra Ömer bin Abdülaziz hadislerin yazılması konusunda emir verdi. Ve ondan sonra hadisler toplandı, yazıldı. Bu arada şöyle bir husus da var. Yani ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, kendi kendilerine notlar tutmuşlar. Bazı sahabilerin küçük küçük notlar tuttukları, ama böyle elinizdeki İbn-i Mace kadar değil. 3-5 tane hadisi bir deriye, bir demir parçası, işte ne parçası bulduysa yazmışlar. Böyle uygulamalar olmuş. Ama genel olarak hadis-i şerif yazılmamıştır. Yazılmama nedeni de budur. 100. seneden sonra ise hadis-i şerifler ciddi bir tempo ile yazıldı. Ondan sonra hadis yazılma süreci başladı. Nasıl yazıldı? Daha önceki derslerde söylediğimiz gibi herkes ezber bildiğini talebesine aktardı. İnsanlara aktardılar. Bunlar kimi yazarak, kimi ezberleyerek hadis-i şerifleri dinlediler. Sonra işte İbn-i Mace'ler, Ebu Davud'lar, Bukhari'ler, Müslim'ler bunu kitaba döktüler. Bizim elimize de bu kitaplarla hadis-i şerifler geldi. Yer yer inşallah bu yazım süreciyle ilgili o döneme ait hatıralardan Allah'ın izniyle söz edeceğiz inşallah. Bu arada inşallah sizler kütüphanelerinizde oturup bu ilim sürecinin bugüne kadar nasıl geldiğini, önemini anlayacağınız belli başlı kitapları muhakkak okumanız lazım. Mesela Cami'u Beyanil İlm. Cami'u Beyanil İlm. İbn-i Abdülber isimli zata aitti. Bu kitabı okumadan bir Müslüman ilim yoluna çıkmamalı. Bütün bu bahsettiğim bilgilerin özeti veya daha ayrıntılı bir şekilde bu kitapta var. İlim, alim, amel, yazı, okuma gibi konularda Cami'u Beyanil İlm isimli İbn-i Abdülber'in kitabı kütüphanenizde bulunsun. Ama bugün bir tane aldın. Yarın kütüphaneye gittin bir daha. Bütün baskıları aldın. Talebenin, alim olacak insanın hayatında altından değerlidir. Cami'u Beyanil İlm İbn-i Abdülber'in 3-4 çeşit baskısı vardır. Bütün baskıları değerlidir. Bunun gibi bir sürü kitaplar var ama bu notları özellikle ondan derledik. İbn-i Abdülber'i Allah rahmet eylesin. Hadis ilminde muazzam yeri olan birisi. Maliki mezhebinin önde gelen ulemasındandır. Muvatta ve İmam Malik ile ilgili çok güzel çalışmaları var. Bu kitapçığı, yani birkaç baskısı var, 2 cilt olan var, 1 cilt olan var. Cami'u Beyanil İlm isimli kitabını kız isen çeyizine koyacaksın. Erkeksen hazinene, kasana koyacaksın. Bu kitapsız ilim yoluna çıkılmaz. İnşallah o kitabı da mütala edeceğimiz bir kamp ve fırsat ayarlarız inşallah Rabbimiz müyesser kılarsa. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.